Ayrım 19. Şimdinin dar odası. Markar Esayan, sayfa 211. Tam ümidimi kaybettiğim sırada havalimanında gördüğüm iri cüsseli o ruh balkonda belirdi. Sesini sanki yanımdaymış gibi rahatlıkla duyabiliyordum. Solomon şöyle diyordu: Alfa ve Omega olanın adıyla defolun. Kendime geldiğimde balkonda bir ayağım trabzanın ötesinde, ellerimle balkonun korkuluklarına sarılmış bir halde buldum kendimi. Neler olmuştu bana, yoksa çıldırıyor muydum? Belleğim yavaş yavaş yerine gelmeye başladığında odama geçip yatağıma oturdum ve tüm bu olanları düşündüm. Omzum çok acıyordu. Baktığımda omzumun morarmakta olduğunu gördüm. Hafif bir çığlık attım. Saatin tiktakları olmasa zamanın dışında başka bir mekanda olduğuma inanacaktım. Kendimden veyahut da beni gözleyen gizli gözlerden utanarak kolumu çimdikledim. Evet, gerçekti. Gerçekten hayattaydım. Olanlara inanmakta müşkülat çekiyor, coşku, korku, panik karışımı bir his yaşıyordum. Belki de bir rüyaydı hepsi. Oldum olası hayalperest bir insan olmuştum. Allah'a inanmayan bir insanın başına böyle bir iş gelmesi mümkün müydü? Onun tarafından özel olarak görevlendirilmek. Bu iş için rahip gibi imanlı insanlar varken niçin ben seçilmiştim? Acaba hakikaten ona inanmıyor muydum? Veyahut da ondan ve Sadana'dan, Noel Ermenice, gayri başka tanrıların, başka ilahi güçlerin kontrolünde miydim? Keşke Dimitra'yı son kez gördüğüm o gün, Soğuman denen şu ruhun tavsiyesine uyup bu mevhibeden vazgeçmiş olsaydım. Tüm bu serzenişlerimin beyhude olduğunu biliyordum. Tercihimi yapmış, yolumu seçmiştim. Sistemlerimde çok da samimi olmadığımı hissediyordum. Bu yeni vaziyet ne kadar korkutucu olursa olsun beni epey heyecanlandırıyordu. Beni hayata tutan yegane şey de bu olmuştu zira. İnceden inceye sızlayan bir omuz ağrısıyla uykuya daldım. Dikran gidiyor. En kötüsü şimdi, yakında veya uzakta hiç kimsenin olmaması. P. Yakote. 10 Ekim 1965. Hayatımın dönüm noktası olmuştu o tarih. Ne kadar komik ve ne kadar trajik. Hayatın rezervuarında gibiyim. Bir atık işe yaramaz bir musibet. Hayat benden kurtulmak için tüm hünerlerini sergiliyor adeta. Kazıyor beni tutunduğum tırnaklarımdan, kanırtıyor, söküyor ellerimi keskin ispatulasıyla tutunduğum kıyısından. Sanki tüm güçleriyle donatmış gibi beni, bir de sırtını yere getirmemi bekliyor benden. Ne kadar ikiyüzlüce. Bir tarih hem doğum hem ölüm günü olabilir mi? Bir insanın yüreği aynı günde hem zirvenin baş döndürücü manzarasına hem de ölüm vadisinin derin karanlığına tahammül edebilir mi? 10 Ekim 1965. Türkiye'nin kaderinin değiştiği ama benim talihsiz hayatımın çöktüğü o meşhum tarih. Oysa ne kadar da mesuttum o akşamüstü. Taksim'deki parti binasındaydık ve gelen ilk seçim sonuçlarıyla adeta havalara uçmuştuk. Nişan Akpayrı, Korkut, Ekrem ve diğer partili arkadaşlar hem bu beklenmedik sürprizin hem de bunca emeğin neticesinde muvaffak olmanın keyfini çıkartıyorlardı. Peki ya ben? Öyle tarifsiz hisler içerisindeydim ki keşke sevinçlerde bu kadar acemi olmasaydım diye hayıflanıyordum içimden. AP'nin muvaffakiyeti için ruhlar aleminde o kadar çok çalışmıştım ki bir ara kendimi şahsi hedefimden uzaklaşmış bulmuştum. Başlarda şu diğer ruhları ziyaret etmekteki tek gayem, memlekette müsbet ilerlemelere sebep olmak ve Dimitra'nın ülkesine yani bana geri dönmesini sağlamaktı. Kurduğum çocukça hayale göre şayet memleketin düzelmesi için yeteri kadar çalışırsak Panceriler koparıldıkları yurtlarına geri dönerler, ben de çılgınlar gibi sevdiğim biricik sevgilime kavuşmuş olurdum. Bunun kulağa aptalca geldiğini biliyorum ama aşık bir insana her şey o kadar mümkün geliyor ki imkansız diye bir şey kabul etmiyorsunuz. Lakin vakit geçtikçe ben de arkadaşlarımın yüce gayesini paylaşır halde bulmuştum kendimi. Onların memleket için duydukları ihtiras ve gösterdikleri gayret beni de tesir altına almıştı. İkiyüzlülük etmek istemem. Avrasya Partisi'ni sırf bencil arzularım yani Dimitra'ya kavuşmak için desteklemeye karar vermiştim. Ama kısa süre içerisinde bundan nadim oldum. Fakirliğin, adaletsizliğin, haksızlığın ve zorbalığın kader olarak kabul edildiği bu memlekette bir avuç insan hem de yakinen tanıdığım bir avuç idealist insan hayatını ortaya koymuştu. Oysa ben ne hesaplar peşindeydim. Mevhibem sayesinde canla başla işe koyuldum. Bu işe Soğuman Usta'yı da ikna ettim. Böylelikle aslında onun çoktan beklediği kıvama gelmiş oluyordum. Soğuman Usta'mla pek olağanüstü işler yapmıştık memleket için. Partinin önünü kesmeye çalışan kurum ve kişileri tespit ediyor ve onları bir bir ziyaret ederek kanaatlerini değiştirmeye çalışıyorduk. Muvaffak da oluyorduk nitekim. Bu iş pek zahmetli ve pek tehlikeli olduğundan Soğuman Usta ile birlikte çalışıyorduk. Neden derseniz bu insanlar çoğunluk menfi ruhların tesiri altındaydılar. Pek çokları bu meymenetsiz şeyler tarafından bizzat korunmaktaydılar. Lakin başarılı olmuştuk işte. Pek çok darbe ve suikast girişimini bu şekilde henüz kaynağındayken kuruttuk. Hatta AP'nin azılı düşmanları olanlar onların en ateşli taraftarlarına dönüştüler bir. Kötü tesirlerinden azat olan bu zavallılar, gönül gözleri açılınca yeniden doğmuş gibi oluyorlar, çevrelerindeki insanları da hayrete düşürecek denli değişiveriyorlardı. İşte böyle bir çalışmanın hasadını topluyorduk o gün. Nişan Akpayrih, Korkut ve Ekrem önderliğindeki AP'lilerin yeryüzünde, Soğuman Usta ve benim ise birinci gökteki yoğun gayretlerimizin ödülüydü seçim sonuçları. Dimitra'nın geri dönmesi için AP iktidarının yapacağı reformları beklemek kalıyordu artık bana. Saat 8 ajansını da dinledikten sonra partiden ayrıldım. Mutluluğumun keyfini çıkarta çıkarta Pera'nın sokaklarında yürüdüm. Eve gitmeden amcama da bir yol uğrayıp seçim neticelerini haber vereyim dedim. Ama keşke uğramasaymışım. Hiç olmazsa bir vakit daha bu çalıntı mutluluğun keyfini sürermişim. O kadar kızgındım ki amcama, hayatım boyunca yakamdan paçamdan tutup her gerçeğin soğuk döşemesine çalmıştır beni. Belki bu onun kabahati değildir. Belki hadiseler öyle rast gelmiştir. Lakin başka kimi suçlayabilirim ki? Beni sakınabilecek tek kişi oydu. Amcam hayatımı karartan o kara haberi alalade bir cümle gibi sarf edivermişti. Dimitra evlenmiş deyip kahvesini içmeye devam etti. Donup kaldım. Tam bugün, hedefime ulaştığım tam bugün Dimitra evlenmişti demek. Sevgili amcam hiçbir tafsilat vermek niyetinde değildi. Bana seçimlerle alakalı şeyler soruyordu. Lakin ben bu sefer işin peşini bırakma niyetinde değildim. Kimmiş bu genç biliyor musunuz amca? Hangi genç oğlum? Dimitra'nın evlendiği şu çocuk. Ha o mu? Monsieur Kiryako'nun tanıdıklarıymış. Temizlik malzemeleri üreten variyetli bir ailenin tek oğluymuş zannederim. Sizin Dimitra'nın evleneceğinden malumatınız var mıydı amca? Evet, tabii ki vardı. Peki niye bana söylemediniz? Ne oluyor Dikran? Niye böyle bağırıyorsun evladım? Yalnızca bana Dimitra'nın evleneceğini niye söylemediğinizi merak ediyorum. Evladım, şayet senin için bu kadar mühim olduğunu bilseydim, pek tabii ki daha evvel söylerdim bunu. Benim için neyin mühim olduğu sizin hiç umurunuzda oldu mu sevgili amcacığım? Sen neler söylüyorsun öyle Dikran? Her şeyin en iyisini siz bilirsiniz, öyle değil mi amca? Lütfen terbiyeni takın Dikran, yoksa ne yaparsınız? Herhalde beni pataklamayacaksınız. Bu size asla yakışmaz zira. Siz koskoca Artin efendisiniz. Asla hata yapmaz ve asla yanılmazsınız değil mi? Dikran, sen kendinde değilsin. Bana anlatmayı arzuladığın bir sıkıntın varsa seni dinlemeye her vakit olduğu gibi hazırım. Lakin belli ki sinirlerim bozulmuş. Seni hiç böyle görmemiştim. Nen var oğlum? Niçin böyle şaşırdınız amcacığım? Yoksa benim etten kemikten herkes gibi bir insan olduğumu görmek pek mi garibinize gitti? Babam öldükten sonra zavallı mamama ve ben talihsiz yeğenize kol kanat gererek engin yardımseverliğinizden bize de pay çıkardığınız için başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmayacağını mı düşünmüştünüz? Ya da yaptığınız maddi yardımın karşılığında tıpkı satın alınan köleler gibi ağzınızdan çıkan her sözü emir telakki etmemiz mi gerekiyordu? Bu ne cüret? Ben senin amcanım, efendin değil.
Bunca yıldan sonra bana teşekkürüm böyle mi olacaktı? Ben size ne kötülük yaptım oğlum? Bazen yapılmaya tenezzül edilmeyen veya eksik yapılan şeyler de kötülüktür amca. Sen bana her zaman bir sığıntı muamelesi yaptın. Beni evladın olarak görmedin. En çok ihtiyacım olan şeyi, sevgini esirgedin benden. Karnımızın doymasıyla, kışın evimizin sıcak olmasını sağlamakla mesuliyetinin tamam olduğunu zannettin. Bizi kendine hep minnettar bıraktın. Oysa bir çocuk ailesine, sevdikleri ve baktıkları için kendisini asla minnettar hissetmez. Bu en tabii bir şeydir çünkü. Şimdi de Dimitra'nın evlenmesine niye bu kadar öfkelendiğime şaşırıyorsunuz. Benden o kadar uzaksınız, hislerime o kadar yabancısınız ki Dimitra'ya aşık olduğumu anlamadınız bile. Nasıl? Demek öyle. İnan çok şaşırdım evladım. Şaşırırsınız tabii. Yavrum, bunca derdimin arasında benden nasıl bu kadar hassas davranmamı beklersin? Ben yaşlı bir adamım, hastayım. Hasta bir kızım ve iki tane hasta torunum var. Bana destek olacağına bir de sen beni suçlama ne olursun. Bak yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Beni bir angarya, fazladan bir yük gibi görüyorsunuz. Oysa ben sizi hep bir baba olarak görmek istedim. Ama buna şansım olmadı hiç. Bana karşı hislerinin bu kadar menfi olmasına çok üzüldüm. Haklı olduğun hususlar olabilir. Lakin seni bir yük gibi gördüğümü asla kabul edemem. Ben yalnızca hislerimi gösteremeyen bir insanım. Hislerimi göstermeye hiçbir vakit muvaffak olamadım. Hayat gailesi bende ketum bir şahsiyet yarattı. Sen de bu yüzden seni sevmediğimi zannetmiş olabilirsin. Lakin hakikat bu değil. Sana daha fazla vakit ayıramadığım için hakikaten çok üzgünüm. Dikran etkilenmişti. Amcası ilk defa kendisiyle bu kadar içten konuşuyordu. Dimitra'nın acısı olmasa bu konuyu ona belki hiç de açmazdı. Keşke açmasaydı da. Bundan sonra yaşlı bir insanı üzmenin hiçbir anlamı yoktu. Amcasına söylediği her şey, ona her kızdığında içinden geçirdiği yıllanmış düşüncelerdi zaten. Babasının ölmesinden dolayı amcasının ne suçu olabilirdi ki? Amcasına söylediği her şey için derin bir pişmanlık duydu. Derin bir uykuya dalmak ve hiç uyanmamak istiyordu. 30 küsur yıllık bir fiyaskonun sonu olurdu bu. Tek yaşama sebebini, merkezini, Dimitra'yı da yitirmişti işte. Dimitra bir başkasının olmuştu. Bu fikir onu çıldırtabilirdi. Bir an evvel eve gitmeli, bu acıya hedeflendiği biçimde bir son vermeliydi. Derin bir uyku diye geçirdi içinden. Derin ve yeni bir yaşama açılan bir uyku. Sizi üzmeyi istemezdim amca. Bana ve mamama karşı yaptığınız her şey için size sonsuz minnettarım. Bunu size sitem olsun diye değil, hakiki fikrim olarak söylüyorum. Sizden ricam yaşadığınız müddetçe mamama göz kulak olmaya devam etmenizdir. Çok çekti kadıncağız. Maalesef onun göğsünü kabartacak bir evlada sahip olamadı. Gördüğünüz gibi benden ne köy olur ne kasaba. O nasıl lakırdı öyle Dikran? Senin aklın başında değil. Üzülmüş olduğun için böyle konuşuyorsun. Daha dur hele. Önünde koskoca bir ömür var. Kendine karşı bu kadar zalim olma. Ben gidiyorum amca. Bir süreliğine buralardan gidiyorum. Mamam sana emanet. Nereye gidiyorsun oğlum? Yoksa Dimitra'nın peşine Atina'ya mı gideceksin? Çıldırma evladım. O artık evli bir kadın. Sakın böyle delice bir şey yapayım demeyesin. Rezil oluruz ele güne. Yok amca, Dimitra'ya gitmiyorum. Peki nereye gidiyorsun? Benim gittiğim yere kimse gelemez ama günü gelince herkes gibi sen de geleceksin amca. Hem de pek uzak olmayan bir zamanda. Bak oğlum, böyle esrarengiz lakırdılar ederek beni daha fazla heyecanlandırma. Beni düşünmüyorsan mamanı düşün. Hiçbir yere gitmiyorsun. Müsaade etmiyorum. Sen benim oğlum sayılırsın. Sana sonra söylemeyi tasarladığım bir sırrımı, Artin Efendi aslında buna o an karar vermişti. Şimdi açıyorum. Nakit varlığımı sana bırakacağım. Ben vefat ettikten sonra perişan olmanızı istemem. Mal varlığım ise kızım Filomen'indir. Kendini toparla. Yakışıklı, sıhhatli, üstelik de işte şimdi söylüyorum, hatırı sayılır bir servetin sahibi, aslan gibi çocuksun. Sana kız mı yok? Şimdi eve git ve bir güzel dinlen. Yarın dışa gitme. Gez, dolaş, partiye git, kafanı dağıt biraz. Ben cebinden bir miktar banknot çıkararak Monsieur Liber'i sabah arar konuşurum. Al şu parayı da cebine koy. Haydi şimdi doğru eve. Dikran lafı daha fazla uzatmamak için amcasının söylediklerini kabul etmiş göründü. Parayı alarak evden ayrıldı. Sevgili amcası ona biraz hayat sevinci aşılamak istemiş ve mirasıyla onu etkileyebileceğini düşünmüştü. Sorunu yine bildiği tek yöntemle parayla çözmeye çalışmıştı. Dikran'ın bu çıkışını maddi bir talep olarak değerlendirmişti. Onu suçlamıyordu. O kadar farklı kişiliklere sahiptiler ki Artin Efendi'nin Dikran'ı anlaması dişi bir aslanın bir ceylan yavrusunu emzirmesi kadar olağan dışı olurdu. Dikran bir hayal alemindeymişçesine sokaklarda umursamazca yürüdü. 10 metre ötesinde bir uçağın daire inse ve içinden garip mavi yaratıklar çıksa bunu bile fark edemeyecek bir ruh halindeydi. Bala sokağından İstiklal Caddesi'ne çıkarken çok hoş bir bayanla karşılaştı. Beyaz bir fon önünde sadece bu harika kadını görüyordu şimdi. Gerçeklikle ilgisi koptuğundan bunun bir hayal mi yoksa bir gerçek mi olduğunu merak etmedi bile. Süzüle süzüle kendisine yaklaşan bu kadın Bolşevik devriminden kaçan beyaz Ruslardandı. Çevredekilerin "Elena, bu akşam hangi baloya davetlisin?" diye takılmalarından kadının adını öğrenmiş oldu. Elena kendisini normal sananların kafayı sıyırmış diye nitelendirdiklerindendi. Yırtılmış fırfırlı şemsiyesi, kirden siyaha çalan mavi dantelden kat kat etekliği ve üzerindeki pulların yer yer döküldüğü tuvaletiyle öylesine asaletle yürüyordu ki Elena'nın diğer her şeyden çok daha gerçek olduğunu düşündü Dikran. Kendisine hakim olamayarak Elena'nın yanına gitti. Karşı karşıya durduklarında Elena geçmiş yılların o asaletli yükünü taşıyan yorgun gri gözleriyle Dikran'ın donuk simsiyah gözlerine baktı. Dikran avucu yukarı dönük biçimde elini ona doğru uzattı ve "Enchanté madame" dedi. Elena'nın şaşırması mı gerekiyordu? Belki ama şaşırmadı. Dikran'ın kendisini kafaya alanlardan olmadığını anlamıştı. Elini Dikran'ın avucuna bıraktı. "Enchanté monsieur." Dikran saygıyla eğilerek Elena'nın elini öptü. Elena'nın omzundan rengi artık griye vurmuş ve üzerinde hala o eski ihtişamlı günlerin izini taşıyan minik bir portföy sarkmaktaydı. Dikran'ın gözü portföye takılınca aklına o an amcasından aldığı para geldi. Hemen sol cebindeki bir tomar banknotu cebinden çıkardı. Bir yandan parayı minik portföye tıkıştırırken, zaten içi bomboştu, öte yandan gözlerini Elena'nın gri gözlerine kilitledi. "Hizmetkarınızın bu kıymetsiz hediyesini lütfen kabul ediniz, Kontes." Elena, Dikran'ın bu nazik davranışı üzerine küçük bir reveransla ona teşekkür etti. Dikran tekrar Elena'nın elinden öperek önünde eğildi ve iyi günler dileyerek oradan uzaklaştı. Esnaf ve gelip geçen meraklı gözler bu olanları hayretle izlemişlerdi. İçlerinden Dikran'ı tanıyanlar, "Sübbe, ne olacak?" diyerek ona kızdılar. Avuç dolusu parayı zır deli bir kontes eskisine vermişti çünkü. Dikran tüm bunları fark ediyordu ama onun için hiç fark etmiyordu. Etrafını saran bu et yığınından tiksiniyordu. Her sabah sperm kalıntıları dolu yataklarından kalkıp birbirlerini kazıklamak üzere işlerine koşturan, her biri içlerinde birer ufak canavar barındıran küçük hamam böcekleriydi onlar. Tek önemsedikleri cinsel arzularını gidermek ve para kazanmaktı. Çoğu doğduğu yerde yaşar, orada da ölürlerdi. Ağızlarından hiç inanmadıkları temennileri düşürmezlerdi. "Hayırlısı olsun, sağlık olsun, buna da şükür. Allah başka dert vermesin, cana değil mala gelsin. Daha iyileri sizlere gibi, farklı hiçbir şeye tahammülleri yoktu. Elena ya da kendisi gibi mesela. 30 yılı aşkındır mutsuz yaşıyordu. Bu 30 mutsuz yılın ağırlığını en ezici şekilde üzerinde hissediyordu şimdi. Elena'ya özenmişti. Bu zalim dünyayı delirerek reddetmişti o. Bu dünyanın boktan gerçekliklerini, beynini devreden çıkararak hayale, kendi hayallerini de yaşadığı gerçeklere dönüştürmüştü. Şimdi kimse Elena'ya zarar veremezdi artık. Hatta ondan çekinirlerdi bile. O, sistemin bireyi daha iyi sömürebilmesi için el birliği etmiş olan ahlak, gelenek, inanç ve yasaları hiçe sayan bir kahramandı. O ve onun gibiler aklın prangasından kurtulmuş, doğanın doğal ve bozulmamış bir parçası olmuşlardı. Kim kime göre daha deliydi acaba? selülozdan imal edilen basit bir kağıdın üzerindeki birkaç rakam için birbirlerini boğazlayan, her türlü bayağılığı ve canavarlığı sergileyenler mi, yoksa Elena gibi bu utanç verici yaşam biçimine akıllarını kurban ederek reddeden deliler mi? Tigran eve gitmeden balık pazarına uğrayarak alışveriş yaptı. Mamasını son bir kez sevindirmek niyetindeydi. Eli alışveriş paketleriyle dolu bir halde eve geldiği günlerde mamasının gözlerindeki sevinci görmek onu çok mutlu eden bir şeydi. Mamasının kendisiyle gurur duyduğunu hissetmek Tigran'ı çok mutlu ederdi. 19. ayrımın sonu, sayfa 222.